Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 13.
Aralarında ateşli tahminler ve tartışmalar yapıyorlardı. Yatak odasındaki döşeklerinin üzerine uzanmışlardı ama gözlerine bir türlü uyku girmiyordu. Talihli arkadaşlarının geri dönerek başlarına neler geldiğini anlatmalarını merakla bekliyorlardı. Nihayet Seydun hakkında bir şeyler öğrenebileceğiz diye seviniyordu Übeyde. Sizce onları niye çağırdı ki diye sordu Naim endişeyle. Niye mi? Büyük ihtimalle Türk bayrağını zapt ettiklerinden ötürü kutlamak için. Sana sormadım. Daha zeki birinden cevap bekliyorum. Yoksa onları cennete göndermek istediğini mi sanıyorsun diye alay etti Abdullah. Elbette ki onları mükafatlandırmak için çağırdı. Belki de diğer dayilerle beraber yemek yiyorlardır. Belki de haklısın dedi Cafer. Düşünceli düşünceli. Peki o halde niye bu saate kadar dönmediler? Übeyde şaşkındı. Belki de onları çok şerefli bir görevle görevlendirdi. Belki de kaleyi çoktan terk etmişlerdir. Bütün bu amaçsızla kırdılar neden diye sordu Abdurrahman. Kendileri bizzat buraya dönüp neler olduğunu bize anlatmayana kadar neler olduklarını ve neler gördüklerini bilemeyiz. Şimdi yapılacak en iyi iş yatıp uyumak. Hak edilmiş bir dinlenme kadar güzel bir şey yoktur. Ertesi gün üç arkadaş aniden ortaya çıktıklarında diğerleri çoktan uyanmışlardı. Hepsi de onların üzerlerine atıldılar. Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes bir şey sormak istiyordu. Durun da önce yatak odasına gidelim dedi Süleyman. Orada konuşabiliriz. Karnım aç ve işkenceye uğramış gibiyim. Ayakta zor duruyorum. Üç arkadaş yatak odasına gelir gelmez kendilerini güçlükle döşeklerine attılar. Diğerleri onlara süt ve ekmek getirmişlerdi. Kim başlamak istiyor diye sordu Süleyman. Sen başla diye cevap verdi Yusuf. Son derece sabırsızım. Onun için onları baştan sona düzgün olarak anlatabileceğimi sanmıyorum. Ve tek bir kişinin bile bana inanmaya cüret etmesi durumunda çılgına döneceğimi düşünüyorum. Bu da başka bir mesele. Fedailer üç döşeğin etrafında halka biçiminde oturuyorlardı. Mucizelere inanıyor musunuz diye başladı Süleyman. Fedailer birbirlerine baktılar. Eski zamandaki mucizelere evet dedi Naim. Peygamber başka mucizelere inanmamızı yasaklamıştır. Şu uzun dilliye bakın hele. Peki Seydun'a ne öğretiyor? Onun mucizeler hakkında ne dediğini bilmiyorum. Süleyman'ın ses tonu Naim'i daha dikkatli olmaya sevk etti. Allah'ın Seydun'a'ya cennetin anahtarlarını vermiş olduğunu öğrenmedin mi? Odada elle tutulur bir sessizlik vardı. Süleyman zafer dolu bakışlarını fedailerin suratlarında dolaştırıyordu. Yeteri kadar merak uyandırdığına kanaat getirince yüksek sesle bağırdı. Fedailer, geçen gece Seydun'a bize cennetin kapılarını açma lütfunda bulundu. Fedailer tek kelime etmeden birbirlerine baktılar ve aniden kahkahalarla gülmeye başladılar. Sadece üç gece yolcusu tavırlarını değiştirmemişlerdi. Bizi aldatmak için aralarında anlaşmışlar diye alay etti Abdurrahman. Her zamanki gibi Süleyman bizimle alay ediyor diye ekledi Naim. İbni Vakkas küçümseyerek dudak büktü. Boş verin onları. İçip içip ahırın birinde sızmışlar herhalde. Suratlarında belli zaten. Bu saçma sapan palavra ile de utançlarını örtmek istiyorlar. Böyle olacağını biliyordum dedi Süleyman öfkelenerek. Sen anlat onlara İbni Tahir, seni dinlerler belki. Bu kadar şaka yeter diye bağırdı Übeyde sinirlenerek. Şimdi sizin Seydun'a'yı görüp görmediğinizi bilmek istiyorum. İşte bu anda İbni Tahir söze başladı. Dinleyin dostlarım. Bu gece yaşadıklarımız gibi inanılmaz şeylerden söz etmenin çok güç olduğunu kabul ediyorum. Bizimle eğlenmenizi de çok tabii karşılıyorum. Fakat Süleyman'ın söylediği her şey gerçeğin ta kendisi. Lütfen biraz sabredin ve dinleyin. Onun devam etmesine müsaade edin. Surası son derece ciddiydi ve sesinde şakadan bir nebze bile olsun eser yoktu. Fakat bu olanlar her şeye rağmen bir danışıklı dövüş değil miydi? Böylesine inanılmaz bir şeyi bana yutturmaya çalışan babam bile olsa onu hemen yalancılıkla suçlardım dedi Cafer. Fakat sesinde de bu oyunun içinde olan çok garip. Doğrusu dedi İbni Tahir. Fakat Süleyman'ın anlattıkları neyse bizim için hazırladığınız güzel masalı dinleyelim bakalım. Süleyman başını kaldırarak etrafındakilere bir kez daha baktı ve her şeyi en başından anlatma zahmetine katlandı. Kuleye nasıl çıktıkları, kapıda nöbet tutan dev gibi silahlı muhafızı, Ebu Ali'nin onları Seydun'un karşısına çıkartmasını, bize ayrıntıları atlaması durumunda Yusuf onu tamamlıyordu. Böylece delikanlılar büyük önder ile yaptıkları konuşmayı en ince detayına kadar anlattılar. Süleyman anlattıkça anlatıyor ve fedailer söylediklerini giderek daha büyük bir ilgiyle dinliyorlardı. Süleyman Seydun'un kendilerine içinde üç yatak bulunan hücreye girmelerini emrettiği sahneyi anlatmaya başladığı an herkes nefesini tutmuştu. Tüm gözler Süleyman'ın dudaklarına çevrilmişti. İbni Tahir de ilgiyle dinliyordu. Farkında olmadan elini göğsüne götürmüştü. Meryem'in kendisine bıraktığı hatırayı hissetmek istiyordu. Yine günlük yaşamın sıradanlığına dönmüş olsalar bile geçirdiği olağanüstü gecenin kalbinin tam üzerindeki deliğiyle kalbinin küt küt çarpmasına neden oluyordu. İçinde yeni bir inanç doğmaktaydı. Tecrübe ve mantığın delillerini gururla reddeden bir inanç. Süleyman şimdi de Seyduna'nın kendilerine o harika abları vermesini ve kendilerinin bilinmeyen ülkeler üzerinde uçarken gördüklerini anlatıyordu. Bilincini kaybetmeden evvel gördüğü rüyayı da anlatıyordu ve sonra da cennette kendisine gelmesini. Fedailerin gözleri parlamaya başlamıştı, yanaklarını ise ateş basmıştı. Sabırsızlıktan dolayı gözle görülür bir biçimde titriyorlardı. Delikanlı raporuna devam ediyordu. Uyandığı zaman gördüklerini, sırça köşkün ihtişamını detaylarıyla anlatıyordu ve sonunda genç kızlar belki de hepsi bir rüyaydı. Bu söz Übeyde'nin dudaklarının arasından çıkmıştı. Birbirlerine olan bakışlarından, kafalarında canlandırdıkları hayallerin onları ne kadar etkiledikleri belli oluyordu. Küçük Naim İbni Tahir'in yanına bağdaş kurmuştu. Suratı bembeyazdı. Aynen, korkunç hayalet hikayeleri dinleyen bir çocuğa benziyordu. O odada gördüğüm her şey diye devam etti Süleyman. Hiç şüphesiz sizinle beraber şurada oturmam kadar gerçekti. Böyle bir ihtişamı tasvir etmek çok zor. Her şey altından ya da gümüşten yapılmıştı. Yatakların üzerlerinde ormanlardaki yosunlardan daha yumuşak olan halılar seriliydi. Yumuşacık kuş tüyü yastıklar, inanılmaz bollukta ilahi yemekler, insanı neşelendiren ama zihnini bulandırmayan tatlı bir şarap. Kısacası her şey tıpatıp Kur'an'da anlatıldığı gibi ve huriler çocuklar, ipek ve kadife gibi bir ten, iri ve parlak gözler ve göğüsler. Allah sadece hatırladıkça bile kanım kaynamaya başlıyor. Aşk macerasını hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlattı. Ah keşke orada olabilseydim. Übeyde yürekten gelen bu çığlığa engel olamamıştı. Sadece bir tekine bile dokunmaya cüret etseydin seni kendi ellerimle parçalardım. Süleyman'ın gözleri bir delininki gibi parlıyordu. Übeyde geriye çekildi. Arkadaşını tanıyordu. Onunla şaka yapmaya gelmezdi. Fakat onu bu durumda hiç görmemişti. Dün geceden sonra ne olduğunu tanımlayamadığı bir değişiklik hissediyordu onda. Sanki tehditkar bir havaya bürünmüştü. Onlar benim hurilerim, anlıyor musunuz? Onlar artık bana aitler. Ben de ebediyete kadar yaşamıma mal olsa bile onların bir tekinden de asla vazgeçmeyeceğim. O benim küçük ceylanlarım, sizin tasavvur bile edemeyeceğiniz mutluluk kaynakları. Hiçbiriniz onların bir tekini bile arzulama hakkına sahip değilsiniz. Allah onları bana layık gördü ve günün birinde onların ilelebet bana ait olacaklarını düşündükçe içim alev alev yanıyor. Besbelli ki Süleyman bambaşka birisi olmuştu. Hepsi ona hayret ve kuşku dolu gözlerle bakıyorlardı. Hatta azıcık da korku okunuyordu bu gözlerde. Arkadaşlarının içinde bulundukları ruh hallerini kavramayan bir tek Yusuf vardı. Belki de bu durum ona normal gelmekteydi. Çünkü aynı değişim onda da görülüyordu. Süleyman'ın aşk maceralarındaki kahramanlıklarını sonsuza kadar abartması üzerine dayanamayarak lafa karıştı. Bir gece içinde 9 huriye kadın yaptığını anlatmayacaksın herhalde bize, öyle değil mi? Niye yalan söyleyeyim ki? Sen aynısını yapmadın mı? Süleyman en ciddi konuları bile abartmak zorunda galiba diye alay etti Yusuf. Öfkesinden hiçbir şey yitirmemişti. Süleyman elinden gelse bakışlarıyla öldürecekti onu. Diline hakim ol. Anlattıklarımın hiçbiri Kur'an'da yazılı olanlardan fazla değil. Öyleyse Kur'an mı abartıyor? Herkes güldü. Süleyman dudaklarını ısırıyordu. Kadınlar kahramanlıklarımı mısralara dökmem konusunda çok üstelediler. Fakat belki de hurilerin yalan söylediklerini düşünüyorsunuz. O zaman oku onları bize. Hafızasını toplamaya çalıştı. Fakat kısa zaman sonra dili dolaşmaya başladı. Yusuf dizlerini döverek gülmeye başladı. Neşesi öbürlerine de bulaştı. Ve herkes kahkahalar atmaya başladı. O anda Süleyman bir ok gibi İbni Tahir'in döşeğinin üzerinden uçarak yumruğunu Yusuf'un suratının tam ortasına gömdü. Yusuf içgüdüsel olarak darbeyi aldığı yere elini götürdü. Gözlerini iri iri açarak ayağa fırladı. Kanı beynine sıçramıştı. Ne bir kısrağın beni çiftelemesine izin mi vereceğim? Yıldırım hızıyla Süleyman'ı duvara yasladı. Süleyman duvarda asılı olan kılıçların şakırdılarını hissetti. Elini uzatarak kılıçların birini kaptı ve kan bürümüş gözleriyle rakibine baktı. Köp oğlu, gel buraya, seni geberteceğim. Yusuf bembeyaz kesildi. İçinde tüm hiddeti bir anda sönmüştü. Fakat İbni Tahir onun kımıldamasına meydan bile vermeden Süleyman'ın üzerine atlamış ve kılıç tutan kolunu kavramıştı. Cafer İbni Vakkas ve diğerleri ona yardım ederek saldırganın silahını elinden almışlardı. Delirdin mi sen? Daha dün gece Seydun'a seni cennette gönderdi. Oysa şimdi arkadaşlarının arasında bir katliam yapıyorsun. Ve sen de Yusuf, neden haddini bilmiyorsun? Neden onun lafını kestin? Hepimiz aynı hamurdan yoğrulmadık ve herkes gemisini bildiği gibi yürütür. İbni Tahir haklı dedi Cafer. Bırakalım da Süleyman sonuna kadar anlatsın. Sonra da sıra Yusuf'un. Hepsi de Süleyman'dan anlatmaya devam etmesini rica ettiler. Yusuf inatçılıkla kollarını göğsünde kavuşturdu ve döşeğine uzanarak tavanı seyretmeye başladı. Süleyman ona eğlenen bir bakış fırlattıktan sonra anlatmaya kaldığı yerden devam etti. Garip bir biçimde. Artık kimse cennette gitmiş olduklarından şüphe etmiyordu. Cennet hakkında onlara binlerce soru yöneltiyorlardı. Kısa bir zaman sonra ise cennet bahçeleri ve huriler hakkında bilmedikleri hiçbir şey kalmamıştı. Hepsi de hurilerin hayalini kurmaya başlamışlardı. Hatta tariflerden yola çıkarak en beğendiklerini kendilerine ayırmaya başlamışlardı bile. Ve sonunda dün gece uykuya daldığın hücrede uyandın yeniden. Nayın bir çocuk gibi soru sorma sanatına vakıftı. Aynen, her şey tıpkı bir önceki akşam gibiydi. Sadece Halime'nin bana verdiği bileziği cübbemin cebinde hissedebiliyordum, o kadar. Seydun'a onu niye elinden aldı? Herhalde onu kaybedeceğimden korkuyordu. Fakat bir daha beni cennete göndereceği zaman bileziği vereceğine dair söz verdi. Ne zaman olacak bu? Bilmiyorum ama Allah izin verirse kısa bir süre sonra. Şimdi maceralarını anlatma sırası Yusuf'a gelmişti. Başlangıç ve sonu biliyorlardı zaten. Anlattıklarını sırça köşkte yaşadıklarıyla sınırlı tutmak zorunda kaldı. Şarkılar ve özellikle de danslar herkesi büyülemişti. Büyük bir heyecanla Züleyha'nın zerafetini, güzelliğini, dans sırasındaki şehvetli hareketlerini anlatıyor, marifetlerini öve öve bitiremiyordu. Kalbinin ona ait olduğunu daha açık anlatamazdı. Sadece Cada'ya göstermiş olduğu bir anlık ilgiden dolayı üzüntü duyuyordu ve kalbinin ait olduğu kadına gösterdiği sadakati abartmakta da hiçbir sakınca görmüyordu. Sadece o benim kadınım diye sözlerine son verdi. Diğerleri ne kadar tatlı ve hoş olsalar bile sadece onun emrinde ona hizmet etmek için varlar ve güzellikte hiçbiri onunla boy ölçüşemez. Süleyman çok daha iyi bir anlatıcıydı. Yusuf'un hikayesi onları az öncekinin yarısı kadar bile etkilememişti. Sadece bir kez fedailerin soluklarının tutulmasını sağlayabilmişti. O da gizemli ışıklarla aydınlatılmış bahçelerde yaptığı gezintiydi. Süleyman bunu yaşamamıştı ve şimdi de sırça köşkün kendisini çok fazla etkilemiş olmasından ve dışarıya bir kerecik bile olsun bakmamasından üzüntü duyuyordu. İbni Tahir macerasını kısaca anlattı. Meryem'in kendisini nasıl karşıladığını tasvir etti onlara. Kendisini bahçelerde gezdirmiş ve El Araf'ın duvarlarını göstermişti. Duvarın üzerinde bir gölge dolaşıp duruyordu. Bu gölge bir zamanlar ana babasının isteğine karşı gelerek İslam için şehit düşen yiğitlerden birisinin ruhuydu. Meryem hakkında ise dâi İbrahim'den daha akıllı olduğunu söylemekle yetinmişti. Bir anlık tereddütü sırasında bir cins büyük kedinin kendisine saldırmasını da anlatmıştı. Kedinin isminin Ahriman olduğunu duymuştu. Bu hayvan El Araf ve eski yiğidin gölgesi. Bunlar fedailerin meraklarını körükleyecek şeylerdi. Fakat İbni Tahir bu sabah hiç de konuşkan değildi doğrusu. Bırakın da biraz dinlenelim dedi sonunda. Nasıl olsa yakında anlattıklarımızı dinlemekten bıkacak ve en az da bizim kadar bilgi sahibi olacaksınız. Bunun üzerine çeneleri daha düşük olan Yusuf ve Süleyman'a döndüler tekrar. Kısa zaman sonra üç arkadaş kendilerini ilahlarla bir tutmaktan çekinmeyen eski Pires krallarına benzemişlerdi fedailerin gözlerinde. Apama gece boyunca gözünü bile kırpmamıştı. Karanlık gençliğinin muhteşem günlerine ve harika gecelerine ait olan anılarının tekrar canlanmalarına neden olmuştu. Korkutucu bir keskinlikle en küçük ayrıntıyı bile hatırlıyordu. Cehennem ızdırapları çekmekteydi. Bir zamanlar başrolde oynadığı ve bitmesini hiç arzulamadığı oyunda kendi düşünü seyretmek ona korkunç acılar veriyordu. Artık aşk krallığında başkaları hükmediyordu. Güneşin ilk ışınlarının Elbruz dağlarının zirvelerini altın rengine boyamasıyla beraber ayağa kalktı. Umutsuz bir ifade, kül rengi bir surat ve karmakarışık saçlarla dalların oluşturduğu örgünün arasından ufka doğru bakmaya başladı. arkasında gerçek dünyaya dönmesine tüm zamanlar için engel olan Alamut Kalesi yükseliyordu. Fakat bu ihtiyar ve çirkin haliyle gerçek dünyada ne yapabilirdi ki? Allah'a şükürler olsun ki Hasan onu içinde bulunduğu sefaletten kurtarmış ve tekrar insan gibi yaşamasını sağlamıştı. Krallığı burasıydı artık. Şüphesiz acı dolu bir krallıktı burası. Çünkü kendisine daima geçmişin şatafatlı günlerini hatırlatıyordu. Fakat bir bok yığını üzerinde yavaş yavaş çürümektense düşmüş bir meleğin acı gururunu taşımayı yeğlerdi. Üzüntüye adanmış geceler boyunca Hasan'ın hayatındaki rolünün ne olduğunu sorup duruyordu kendi kendine. Eskiden çok uzun yıllar önce genç ve yakışıklı, yarı peygamber ve yarı hayalci bir çapkındı Hasan.
Ayrım sonu.